Ayrım 10.
Geniş girift, tükenmez sonsuz. Baştan beri kendisini ilgilendiren şeyin tütsülerdeki koku olduğunu o zaman anladı. Ne var ki daha önce yalnızca süliyeti çizilmiş olan hayallerin içine de doldurmaya başlamıştı artık kokular. Belki hayali zengin bir gencin başına gelebilecek en korkunç ya da en harikulade şey, o hayal gücünün varoluşunun bahtsızlığı ya da talihi hariç. Kendi çevresi dışındaki hayata hazırlıksız açılmak, onunla yüz yüze gelmek olurdu. Yani uzaklarda bir yerlerde bir yer bulunduğunu birdenbire anlamak. Kudra'nın 15. doğum günü de diğer doğum günleri gibi başladı. Şafaktan önce nehirde bir banyo, sonra kaleye dua, avludaki ateşin başında duru tereyağının Tanrı'ya sunulması. Sonra ilk ışıkla birlikte Kudra babasına, ağabeyine ve tek bacaklı amcasına kahvaltı servisini yapmış, öğlende yenilecek yemeğin hazırlıklarına başlamıştı. Kesilmiş sütün üzerinde biriken loru almak üzere kavanozlara eğilmiş çalışırken atölyeden babasının kendisini çağırdığını duydu. O da zaten bunu umuyordu. "Saygıdeğer babacığım" deyip onun önünde eğildi. Göz ucuyla çevreye bakınıp sepetler içerisindeki bosmelya kabuklarını, o popanoks reçinesini ya da ona benzer bir başka şeyi aradı. Çünkü atölyeden yabancı bir takım sesler duymuş, herhalde yeni mal getirilip teslim edildi diye düşünmüştü. Görünürlerde yeni bir şey yoktu ama ziyanı yok diye geçirdi aklından. Sandal ağacı yontmak da zevk verirdi ona. Birkaç gün önce de yapmıştı bu işi. Ağaç öyle sertti ki yontarken kolları ağrıyordu. Ama her zorlanmada burnuna sıcacık temiz bir orman kokusu geliyordu. Görünmez bir buhar yükseliyor, ona kuru yapraklar üzerindeki kaplan pencesinin şarkısını söylüyordu. "Kudra" dedi babası, "iyi haberlerim var Şiva'ya şükür. Belki bir iş gezisi daha." Kudra'nın hayalleri dört nala kalktı. Saygın bir adamın annesiyle babası az önce buradaydı. "Seni onunla evlendirmeyi kararlaştırdık. Bu sonlar gelince, Şiva izin verirse..." Kudra eşekten düşmüşe döndü. Birden ağlamaya başladı. Gözyaşları babasını hiç rahatsız etmedi. Zaten o bekliyordu o gözyaşlarının akmasını. Her Hindu kızı ağlar, bağırırdı evlenme konusu ortaya çıktığı zaman. Haberin verildiği anda başlar, düğün boyunca, balayı boyunca hep ağlardı. Gelin adaylarından ağlamak beklenirdi. Evlenmek demek babasının evinden ayrılıp kocasının ailesiyle oturmaya başlamak demekti. Eğer şansı varsa o aile ona hizmetçi gibi davranır. Şansı yoksa ona maymun boku muamelesi ederdi. Hayat böyleydi. Kudra'nın annesi de ağlamıştı vaktiyle. Şimdi de sıra Kudra'daydı. Gelenek ve devamlılık toplum ekmeğinin pişirildiği unu oluştururdu. Kültürü öyle beslerler, tanrıları öyle memnun ederlerdi. "Baba, ben hazır değilim" diye kekeledi Kudra. "Ne, elbette hazırsın. Eğer niyetin koca bulmak olmasa ne diye süsleniyorsun böyle? Şiva büyüktür." Tütsü yapımcısı kızının göz kapaklarına sürdüğü kırmızı boyalardan söz etmekteydi. Ayrıca vücuduna kınayla çeşitli desenler de yapmıştı kız. Bugünlerde Yasemin kokulu macunlarla yanaklarına ışıldayan pembelikler de eklemişti. Kendisine çekici gelen şeyin yalnızca bu maddelerdeki koku olduğunu babasına nasıl anlatabilirdi? Aradığı, yakalamaya çalıştığı şeyin bir erkek değil, bu aromaların yarattığı harikulade hayaller olduğunu nasıl anlatabilirdi? Gözyaşları yeniden fışkırdı. Ben seninle çalışmak istiyorum. Seninle burada çalışmak istiyorum. Durmak bilmiyordu gözyaşları. İşte bu söz babayı can evinden vurdu. Aslına bakılırsa Kudra işlere ağabeyinden, Topal amcasından çok daha fazla yardımcı olabiliyordu. Son zamanlarda çalıştırmaya başladığı o tembel sudra çıraklardan da çok daha yararlıydı. Dikkatli, neşeli, çalışan bir insandı. Ayrıca tütsü konusunda bir hissetme yeteneği vardı. Yalnızca heves değil, özel bir anlayıştı bu. İşin gelişmesi, karlı hale gelmesi bir bakıma da Kudra'nın sayesindeydi. Ama ne de olsa kızdı o. Kızların firavun farelerinden bile azgın olduğunu herkes bilirdi. İlk fırsatta, ilk ayartılmada hemen bekaretlerini kaybediverirlerdi. Hele de bu kızın memelerinin nasıl büyüdüğüne bakılırsa. Kujaras'taki erotik frizlere baktığı zaman gözlerinin nasıl yuvalarından uğradığı düşünülürse, bir felaket gelmeden onu bir kocaya yamamak en akıllıca işte elbette. Kaygılanma minik paçuli damlan benim. Nişanlının ailesinin de çok iyi bir işi var, şivaya şükür. Üstelik atölyelerinde de yardıma ihtiyaçları olduğu söyleniyor. Gerçekten de öyle çıktı. Ama kocasının ailesi tütsü yapmıyordu, ip yapıyordu. İp. Şu tanrılarda da amman mizah anlayışı vardı, öyle değil mi? Eğer insanda kendi kaderini kendi eline alacak o demir güç yoksa, o insan kaderini tanrıların eline bırakırsa, o zaman tanrılar zayıflığının cezası olarak böyle alay ederlerdi işte onunla. Kendi gemine kaptanlık edemiyorsan hangi yanlış limana vardığına şaşırmamalısın. Budala ve miskin kimselere merkezi sinir sistemlerini soğan gibi soyup cılızlatan serüvenler sunulurdu. Romantik hülyacılar da kendilerini bir ip atölyesinde bulurlardı. Belki diyeceksiniz ki 15 yaşında bir kızın ailesine kafa tutmasını, toplumuna başkaldırmasını ağırlıklı kültürel ve dinsel geleneklere isyan etmesini ve pek anlayamadığı bir rüyayı izlemesini beklemek de çok fazla olur. Elbette çok fazla olur. Kendi kaderini kendi tayin etmenin fiyatı hiçbir zaman ucuz değildir. Hele bazı durumlarda düşünülemez bile. Ama insan harikuladeliğe ulaşmak için düşünülemeyecek olanı düşünmek zorundadır. Böylece Kudra da kendini ipler arasında buldu. İpin rengi pek ölü bir renkti. Dokuzu sertti. Biçimi işlevsel, kokusu yavandı. Yaz sonunda kabilenin diğer üyeleriyle birlikte tepelere çıkıyor. Bahabar otlarının saplarını kesiyordu. Yılın geri kalanı boyunca ev işleriyle meşgul olmadığı zamanlarda kocasının yanı başına yere oturuyor, ot şeritlerini kurdeleler halinde tarıyor, büküyor, sonra örüp ip yapıyordu. İneğin çiftçiden kaçmasını önleyen ip, sandalın denize açılmasını önleyen ip, bir tek oduna diğerleriyle yan yana durma stratejisini öğreten ip, genç bir kadını yatağa, ocağa, tanrıların parıltılı giysilerine bağlayan ip. Kalküta sokaklarında fakirlerin ipleri kobra gibi dans ettirdiğini görmüştü. Sepetten kıvrılarak dans eder gibi hareketlerle yükselen ipin boyu yavaş yavaş ağaçların üst dalları hizasına varıyordu. Fakir o zaman kalkıp tırmanmaya başlıyor, gökyüzünde gözden kayboluyordu. Şimdi metrelerce, kilometrelerce ip doluyordu. Kudra'nın derisi yüzden parmakları arasından. Kudra o iplere biraz söz geçirmeye çalıştı. İradesiyle onları göklere yükseltip tırmanılacak hale getirmeye uğraştı. Tırmanırken arada biraz duraklayacak, kaynanasına el sallayarak veda edecek, şansını bulutlar arasında deneyecekti. Ne yazık ki ip inatla hep yatay durumda kaldı. Yatay hareketleri bile ancak fiziksel bir güç onu zorluyorsa yapıyordu. Zaten Kudra gibi şartlanmış biri ipe tırmanamazdı. Orasında dikkate almak gerekirdi. Ayrıca zaman zaman kocasının ailesi ve bahabar otlarının üzerine çıkabileceği bir takım kaçamak yolları da keşfetmişti. Bir tanesi kokuydu. Babası ona hep doğal aromalardan yolluyordu. O bunlardan yağ ve esans yapıyor, vücuduna sürünüyordu. İp arabasını yüklerken de, tahtaları taşırken de, kaynanasının pavuçlarındaki inek bokunu temizlerken de, Kudra hep taşınabilir bir koku sesinin içerisine sarılmış durumdaydı. Bu koku ipine tırmanabiliyor, hiç değilse kısmen kaybolabiliyordu. Hindular arasında Şiva'ya giden yollardan birinin burundan geçtiği bilindiği, Hindistan'da da aşırı dindarlık diye bir suç bulunmadığı için kocasının ailesi itiraz edemiyordu. Ama ara sıra Kudra yanlarından geçtiğinde öksürük nöbetlerine tutuluyorlardı. Kocasının evine gelince belki kalabalık içindeyken karısının bu aşırılıklarından utanıyor olabilirdi. Ama yalnızken çok ateşli oluyordu. Navin'in karısının kokularına gösterdiği şehvetli tepki Kudra'nın ikinci kaçış yolunu daha da genişletmişti. O da seksti. Kudra'nın evlilik yatağına uyumu, mandanın bataklığa uyumu gibi kolay olmuştu. Navin de işine meraklı tüm tüccar damatlar gibi Kama Sutra'yı iyice öğrenmişti. Bu kitap Hintlilerin aşk konusundaki el kitabıydı. Evlendiklerinde damat 30 yaşında, yani karısının iki katı yaştaydı. Bu nedenle o kitabı ezberlemeye bile vakti olmuştu. 8 türlü sarılmayı, 4'ü sıcak, 4'ü soğuk, vücudunun tek tek sarılabilecek 4 bölümünü, masum bakirelerin nasıl öpüleceğini, bunun 4 açıdan nasıl gerçekleştirilebileceğini, insanın karısına öpmesinin 16 yolunu, bunlara orta karar öpüş, baskılı öpüş, yumuşak öpüş, sıkmalı öpüş, kapamalı öpüş ve aç eşek öpüşü de dahildi. 8 çeşit aşk ısırığını, vücutta bırakılabilecek 8 çeşit tırmık izini, Kama Sutra damadın tırnaklarına nasıl manikür yapılacağını bile tarif ediyordu. Oral seksin 8 evresini, vajina içinde penisi hareket ettirmenin 9 yolunu, birleşme sırasında çıkarılabilecek 40 türlü sesi, bunların arasında kükreme, ağlama, nazlanma, övgü, acı ve yasaklama sözleri, kumru, guguk kuşu, yeşil güvercin, papağan, serçe, flamingo, ördek ve bıldırcın sesleri vardı. 30'u aşkın çiftleşme pozisyonunu, bunların mızrağı doğrultmak, 4 yolun birleştiği yer gibi garip isimleri falan da yeni damat uygulama açısından değilse bile en azından kuramsal açıdan bülbül gibi biliyordu. Çeşitli yönlerden aritmetiğe, kuş bilimine, halıcılığa, hayvancılığa da dayalı olan onca eğitimle Navi'nin 15 yaşında bir bakire için fazla yeterli olduğunu düşünüyorsanız, Kudra'nın hiçbir zaman fazlalıktan yakınmadığını bilmenizde yarar var. Gerçi teknikte kocasının ayarında değildi ama koku ve heves açısından durumu telafi ediyordu. Geceler boyunca sevişip yorgunluklarını tatminkar bir düzüşmenin tuzlu akıntısı ve sevinç dolu yapışkanlığıyla gideriyorlardı. Genç evlilerin 5 yılda 4 çocuk sahibi olmasına hiç şaşılacak bir yanı yoktu. Daha başka çocukları da olurdu ama kaynana artık evin fazla kalabalık olduğuna karar vermiş, Kudra'ya yiyeceklere konulan doğum kontrol tozlarını öğretmişti. Kudra bebeklerine bayılıyordu. Evliliklerinin 12. yılında bir ara kocasını sevmeye de başladı. Bu iş Mahasivaratri bayramının ertesi sabahında oldu. Oruçtan bitkinleşmiş, ruhsal bir akşamdan kalmalığın etkisiyle zayıf düşmüş olan Navin, o sıra karısına atları çok sevdiğini açıkladı. Gençliğinde tüccarlar kastı olan Baisya sınıfından, savaşçılar kastı olan Kasatriya sınıfına yükselmeyi sırf ata binmek amacıyla hayal ettiğini anlattı. Bugünün özlemini dile getirmek utandırıyordu onu. Ama Navi'nin de kendisi gibi gizli bir hayali olduğunu öğrenmek Kudra'ya çok dokunmuştu. Bunu bilmek ikisini yepyeni, daha yakın bir anlamda birleştirdi. Kudra'nın aklına ne zaman kocasının sırrı gelse, iplerin arasından uzanıp onu okşuyordu. Kendi gizli rüyasını anlatmamıştı. Çünkü onu nasıl dile getireceğini bilemiyordu. Tek bildiği o rüyanın kendisini sabırsız, tedirgin bir hale getirdiği, güzel koktuğu, her zaman yanında olduğuydu. Navi'nin sırrını anlatmasından yaklaşık bir ay kadar sonra bir tabur savaşçı çıka geldi. Atları için süslü ipler, saçaklar, püsküller ısmarladılar. Kudra onların başkanını bir kenara çekti. Çekiciliğiyle etkiledi. Navi'ni atla gezdirmesi için kandırdı. "Yok, hayır, asla yapamam," diye itiraz etti Navin. Kudra "haydi yürü," diye teşvik etti onu. "Tek fırsat bu. Şu tapınağa kadar bir gidip gel." Kudra'nın olgun kalçalarına göz koymuş olan subay Navi'nin binmesine yardım etti. Sonra atın sağrısına bir tokat patlatıp onu yola çıkardı. Navin korkudan öne doğru çok fazla eğildi ve bir kaya yığınına doğru fırladı. Kafatası tıpkı süt kasesi gibi yarıldı. İçindeki yasak ihtirasları kanla, beyin parçalarıyla karışmış durumda gün ışığına boşalttı. Bundan sonraki birkaç gün boyunca Kudra, Navin'le birlikte yakılma işini ciddi ciddi düşündü. Kendini suçlamıyordu. Suçluluk duygusu nörotik bir duyguydu. O duyguyu Hristiyanlık gerek ekonomik gerekse politik açıdan sonuna kadar sömürecekti. Ama Hinduizm o açıdan daha sağlıklıydı. Kudra'nın yakılmayı düşünmesinin nedeni başkaydı. Dul yaşamının annesinin anlattıklarından bile beter bir şey olduğunu biliyordu artık. Kocasının öldüğü andan başlayarak dul kadın oğullarının boyunduruğuna giriyordu. Oğullar Kudra'nınki gibi ufacık çocuk olsalar bile. Bir daha asla evlenemiyordu. Eğer evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmaya kalkarsa, Brahmanlar onu dayağa yatırıyor, kırbaçlıyor, kemiklerinin beyazı görünene kadar dövüyorlardı. Kendi annesiyle babasının evine dönmesi yasaktı. Kocasının ailesiyle kalmak zorundaydı. Şafaktan karanlığa kadar ev işleri yapacak, Hindu yaşamında çok büyük yeri olan aile bayramlarına hiç katılmayacaktı. Çünkü dul kadın yası, orada bulunan herkese uğursuzluk getirirdi. Dul kadın münzevi biriydi. Kafasını tıraş eder, yerde yatar kalkar, günde bir öğün yer, asla bal, şarap ve tuza el süremezdi. Renkli giysiler giyemez, süsler takamaz, asla parfüm kullanamazdı. Parfüm yasağı kutu için bardağı taşıran Damla'ydı. Kasaba Brahmanlarından bir kurul gelip ona kurban edilmenin sağladığı ruhsal avantajları birer birer sayarken başını sallayıp dinliyordu. Papazlar gittikten sonra birden fırlayıp onların peşinden yetişti. Yaklaşık ne kadar zaman sonra dünyaya tekrar gelirim diye sormak istedi. Aralarındaki konuşmaları kesmemek için bir süre peşlerinden yürümek zorunda kaldı. Ve o arada adamların dul kadının ne kadar mücevheri olduğunu hesapladıklarını fark etti. Kendisi yakılırsa tüm kişisel eşyaları yasa gereği olarak Brahmanlara gidiyordu. Papazlardan biri Navi'nin her varlıklı tüccar gibi karısına bol bol altın ve gümüş almış olacağını ileri sürüyordu. Kudra'nın yakılmamak gibi bir karar vermesine fırsat tanımamalıydılar. Kudra bağırsaklarının kurşun gibi ağırlaştığını hissetti. Karnı gurulduyor, koskoca Sanskrit alfabesinin tüm seslerini çıkarıyordu. Gözlerindeki sularda bir kobra dili gezinmekteydi. Manzara karşısında bulanırken alevlerden kaçan o dul kadının nasıl zorla tekrar ateşe atıldığını görür gibi oldu. Sonra o solgun tenli yabancıya verdiği sözü hatırladı. Kendisine asla böyle bir şey yapılmasına izin vermeyeceğine dair yemin etmişti o yabancıya. Yakılma töreninden önceki gece ev halkı uyurken Kudra yeğeninin elbiselerini giydi, mücevherlerini ortaya çıkarıp Brahmanlara bıraktı. Bu yolla kendisini izlememelerini sağlamaya çalıştı. Bir iki yassı ekmek, biraz pirinç, birkaç da madeni parayı eşarbına sardı. Sonra paketi açtı, bir saç fırçasıyla birkaç fil dişi şişe içinde parfümde koydu. Eşarbı tekrar bağladı. İkinci kere açtı, nedenini bilmeden yaban fesleğini kesesinde yanına aldı. Sıcacık bir mehtap pencerelerden içeriye süzülüyordu. Kudra odasındaki özel mihrap önünde diz çöktü. Bir tas manda yağını Tanrıça Kali'ye sundu. Ondan bağışlanmayı diledi. Sonra Navi'nin tabutu önünde diz çöküp ondan da aynı şeyi diledi. Çocuklarını uyurken birer birer öptü. Gölgelere saklana saklana evden çıktı. Avluda yalnızca bir tek kere ip dolu bir sepete tekme savurmak için duraladı. "Demek ölümden kaçtın," dedi Alobar. Çok memnun olduğu belliydi. Kudra'nın kaçışı kendisinin iki kere Azrail'in elinden kurtuluşuna dair anılar getiriyordu aklına. Demek bu kadınla bir ortak yanı vardı. Devrim ve skandal sayılan bir şey bağlıyordu ikisini birbirine. Hem de davranış kurallarının en sınırında bir yerde. Böyle bağların en tatlı ve en sıkı olduğu yerde. "Hayır," dedi Kudra. "Ben ölümden kaçmadım. İnsan nasıl kaçabilir ölümden? Hem niye istesin ki insan bunu? Ölüm bir kurtuluştur. Ben ölümden değil, Brahmanların ahlaksızlığından kaçtım." "Saçma. Yani eğer Brahmanlar senin mücevherlerine değil de ruhunun ebediyete kavuşmasına ilgi gösteriyor olsalardı, dalacak mıydın o alevlere?" "Şey, ben alevlerden pek korkarım." "Peki, diyelim ki suda boğularak ölmeni kararlaştırdılar. Ateşten kolay mı olurdu senin için?" "Evet, hayır, ay ne bileyim, boğulmak hiç de hoş bir ölüm çeşidi değil." "Hangisi hoş bir ölüm çeşidi?" "Uykudayken ölmek herhalde. İhtiyarladıktan sonra, çocukların büyüdükten sonra." "Ya, demek ihtiyarken ve uykun daha, bir ömür boyu durmaksızın çalıştıktan ve kötü muamele gördükten sonra ha? Peki ihtiyar dediğin ne kadar ihtiyar yani? Hiç yeterince ihtiyarlar mı insan? Demek durların acılı hayatını kabul edip 40 yaşında uyurken ölmeye razısın. Onun için bunu ateşe tercih ediyorsun. O seçenek sana açıktı. Ateş yerine onu seçebilirdin ama sen ondan kaçtın. Beni utandırıyorsun, geri dönmemi mi emrediyorsun?" Alobar elini onun omzuna dayadı. Yıllardır bu kadar yumuşak bir şeye dokunmadığını hissetti. Teninin sıcaklığı üzerindeki erkek ceketinden geçerek geliyor. Alobar'ın avuçlarında ter damlaları oluşturuyordu. "Hiç de değil," dedi. "Yalnızca sana ölmek istemediğini kabul ettirmek istedim. Bu Şiva'nın, Kali'nin isteği olsa bile sen yine de istemiyorsun ölmeyi. Yaşamak istiyorsun. Üstelik doğru dürüst mutlu olarak yaşamak istiyorsun. Kendi seçtiğin bir hayatı yaşamak istiyorsun. Bunu şimdi kabul et, ödülünü görürsün." Kudra onun parmaklarına kuşkulu gözlerle baktı. Parmaklar habire omzunu yoğuruyordu. Üstelik de güneye göçmek niyetindelermiş gibi bir halleri vardı. "Peki ödülün ne olacak?" Alobar ondaki güvensizliği hissetti, elini çekti. Dost bir ruhun koruması ve rahatlatması. Sen beni nasıl koruyabilirsin, anlamıyor musun? Bu yaptığım işten sonra gelecek sefer dünyaya herhalde örümcek olarak geleceğim. Ya örümcek, ya pire, ya da bir kurt. Ürperdi. Hala insanken uzun ve zevkli bir hayat yaşaman için bu da ek bir sebep işte. Artık Nirvana'ya ulaşmak ve kurtulmak için 100 yıl daha dayanmam gerekecek herhalde. 1 milyon kere daha yaşasam da ne fark eder ki? Hiç değilse bu seferkinin zevkini çıkarabilirsin. Durmadan akıp giden günlük dünyanın gerçekliğine ve kalıcılığına inanmak budalalıktır. O halde neden buradasın da mezarlıkta bir kül yığını değilsin? Belki de budala bir kadın olduğum için. İyi diye gülümsedi Alobar. Benim kendi budalalığıma yoldaşlık etmen hoşuma gider. Kudra da gülümsedi. Gülümsemek istememişti. Onu vermişti işte. Gülümsediği için utandı. Sanki geğirmiş ya da gaz kaçırmış gibi utandı. O gülümsemeyi yüzünden silmek için hayatındaki üzücü olayları düşünmeye çalıştı. Utanç verici davranışını, şimdiki güvensiz durumunu düşündü. Ama bu seferki gülümseme o kadar kolay korkmuyordu. Haklarını bilen ve tahliye talebini reddeden bir kiracı gibi oturup duruyordu orada. Sonunda Kudra başını çevirdi. Ama Alobar onun gülümsemekte olduğunu ensesinden bile görebiliyordu. Adın neydi demiştin? Alobar ona biraz daha yaklaştı. Kudra, kelime tıpkı kayaların arasında yüzen bir balık gibi çıktı ağzından. Benimki de Alobar. Elini onun vücuduna doladı. Son memesini avuçladı. Meme ağırdı. İçi su doluymuş gibi sallandı avucunda. Kavun suyu ya da pancar suyu. Burada otlar çok yumuşak Kudra. Çilte daha yumuşaktır. Hayvanlar gibi çimenlerde çiftleşmek alışkanlığım yok. Alışmaya başlasan iyi edersin. Yani gelecek sefer böcek olarak doğacağına göre. Elini çek lütfen. Ben dul bir kadınım ve seni tanımıyorum bile. Yüzündeki gülümseme gitmişti artık. Ama kafasının içine doğru mu çekilmişti? Yoksa Şomolungma'nın buzlarına doğru mu uçmuştu? Orasını bilmeye olanak yoktu. Beni yeterince tanıyorsun dedi Alobar. Elindeki saten Hindistan cevizini istemeyerek bıraktı. Meme sarkarken bir gürültü sesi çıkarıyormuş gibi geldi ona. Bu dağlara beni aramaya gelmedin mi? Pek sayılmaz. Çocukluğumda bana ölüme hükmetmeyi bilen öğretmenleri aramak üzere Himalayalara gitmekte olduğunu söylemiştin. Ben de kaçınca gidecek bir yerim olmadığını gördüm. Kalküte'ye gidip sokak kadını olayım dedim. Ama daha önce öğretmenlerle ben de bir şansımı denemeye karar verdim. O zaman bana iyi davranmıştın. Ağzımdan aldığın sözde yakılmayı reddetme kararım da çok etkili oldu. Bir bakıma doğru yoldan ayrılışım senin etkinle. Ama bu konuda aklımı çelmene de bir yere kadar izin verebilirim. Sağ olmak bir erdem değil mi? Eğer değilse erdemin pek erdemli yanı yok demektir. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Tiksinti verici bir şey ama ben de bu hayal dünyasındaki sürekli varlığımdan zevk alıyorum. Dönüp ona baktı. Gülümseme geri döndü, ikisini de şaşırttı. Sonra veda etmeden birdenbire gitti. Söylesene bana Alobar, bu yanlarında yaşadığın lemalar gerçekten senin aradığın öğretmenler mi? Sana sonsuz hayatın sırlarını öğrettiler mi? Bir bakıma sanırım, pek de emin değilim, ne demek istiyorsun, aradığın onlar mı değil mi? Öğrettiler mi, öğretmediler mi? Görünüşleri Budist rahiplerine benziyor bence. Bizim oralarda Budistler de herkes gibi ölüp dururlardı.